أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Kur'an'ı nasıl okumalı? Kur'an Allahü Teala'nın Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği son kitap ve içinde bütün bilgileri, ihtiyacımız olan her şeyi barındıran kitaptır. Peki o bilgilere biz nasıl ulaşacağız? Biliyorsunuz burada sık sık okuduğumuz Araf suresinin 52. ayetinde Allahü Teala diyor ki onlara bir kitap getirdik, onu bir ilme göre açıkladık diyor. O kitabın ilmini de kitabın içerisine koyuyor ve yine sık sık okuyoruz. Allahü Teala Ali İmran suresinin 81. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'dan Adem Aleyhisselam'a kadar bütün nebilere kitap ve hikmet verdiğini, yani Adem Aleyhisselam'dan sonra bütün nebilere kitap ve hikmet verdiğini, kendilerinden sonra onlardaki kitabı tasdik eden bir nebi geldiği zaman ona inanma görevi yüklediğini bize bildiriyor. Ama önemli olan Allahü Teala'nın her nebiye kitap ve hikmet vermiş olmasıdır. Kitap nedir, hikmet nedir? Tabii bu çok önemli bir şey. İslam aleminde tamamen unutulmuş bir husustur. Allahü Teala Bakara suresinin 151. ayetinde şöyle diyor. Nitekim iyiliklerimizi tamamlayalım diye içinizden birini size elçi olarak gönderdik. Muhammed Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderdi. O size ayetlerimizi bağlantılarıyla okur. Bağlantılarda, yani işte buna tilavet diyor Allahü Teala. Yetlu aleykum ayatihi. Yani işte bak şu ayet ile şu ayet arasında benzerlik var. İşte şu ayetlerde benzer. Onları bir arada okuyor ve bir anlam kümesi oluşuyor. Oradan bir takım sonuçlar çıkıyor. Diyor ki ve yuallimukum el kitabe vel hikme, yani size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yani Muhammed Aleyhisselam ümmetine kitabı ve hikmeti öğretmiş. Tamam, kitabı öğretti. Nasıl öğretti? Muhammed Aleyhisselam ümmetine kitabı nasıl öğretti? Onlara okuduğu, tebliğ ettiği başka bir şey, öğretmek başka bir şeydir. Yani öğretmek bir şeyi, bir bilgi aktarımını gerektiren bir işlemdir. Kitabı öğretti, yani Kur'an'ın Arapça metinden, yani böyle yazılı metni okumasını öğretti değil. Kitabı öğretti diyor. Peki bunu nasıl öğretti? Ama sadece kitabı değil. Size hikmeti de öğretti diyor. Tamam. Kitabı ve hikmeti öğretti Muhammed Aleyhisselam. Nasıl öğretti? Yani kitabı ve hikmeti nasıl öğretti? Bugün İslam aleminde hikmet biliniyor mu? Bu hikmet ne? Muhammed Aleyhisselam'ın öğrettiği hikmet ne? Nasıl öğretti? Bu konuya dair ben şahsen kaynaklarda herhangi bir bilgi görmedim. Ama Fatih Hoca özel olarak çalıştı bu konularda, kitap yazdı. Sen gördün mü?
Bizim kaynaklarda genelde hikmet felsefi bir kavram olarak kullanılır.
Ama Muhammed Aleyhisselam filozof değil.
Evet.
Muhammed Aleyhisselam'ın öğrettiği hikmet felsefe mi olur? Hem de kitapla birlikte olan. Kitabı ve hikmeti öğretti diyor. Öğretiyor yani. Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz, sizi geliştiriyor diyor bakın. Sizi geliştiriyor. Ne yapıyor? Size kitabı ve hikmeti öğreterek geliştiriyor. Gelişebilmek için bir bilgi sahibi olmak lazım değil mi? Bir takım problemleri çözecek hale gelmek lazım. O size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor diyor. Bilmediğimiz şeyler o zaman ne? Ne öğretiyor ve nasıl öğretiyor? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim içerisinde her şeyi bize ayrıntılı bir şekilde açıkladığını bildirdiği için hikmetin ne olduğuyla alakalı burada çok sayıda ders yaptık. Sitemizde de çok sayıda yazı var. Fatih Hoca'nın da bu konuda özel olarak yazmış olduğu şey var. Kur'an'ı anlama usulüydü değil mi kitabın adı? Dolayısıyla onlar tamam hepsi var ama Muhammed Aleyhisselam bunu bize nasıl öğretti? Nasıl öğrettiği konusundaki bilgileri biz derli toplu olarak Müzzemmil suresinden öğreniyoruz. Şimdi Fatih Hoca Müzzemmil suresinin mealini şöyle bize bir şey yaparsa, okursa oradan şey ondan sonra ayrıntılara geçeriz inşallah.
Evet. Müzzemmil suresi şu an piyasada mevcut bir takım iniş sırasına göre mushaf tertipleri var. Hangi tertibe bakarsanız bakın Müzzemmil suresi ilk inen surelerden, ilk inen ayetlerdendir. Dolayısıyla aslında Muhammed Aleyhisselam'a ilk inen Alak suresinin hemen akabinde indiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten içerik olarak da bunu teyit ediyor. Muhammed Aleyhisselam'a nebilik görevinin verilmesinin hemen akabinde kendisine hangi emrin verildiği çok önemli bizim için. Çok dikkat çekici bir emir veriliyor kendisine. Özellikle surenin ilk ayetlerinde bunu görüyoruz. Ben şimdi surenin tamamını hızlıca mealen okuyacağım. Müzzemmil suresi 73. sure. Şu an elimizdeki musafların sıralamasına göre ama iniş sırasına göre bakılırsa biraz önce de dediğim gibi erken dönem ilk inen surelerden bir tanesi. Şöyle başlıyor. Ey verdiğimiz görevi üstlenen kişi, az bir kısmı hariç geceleyin ayakta ol. Gece yarısında kalk ve ayakta ol ya da ayakta olacağın süreyi biraz eksilt. Yahut biraz daha süre ekle ve Kur'an'ı tertil üzere oku. Ayet kümelerinin bağlantılarını bulup onları doğru bir şekilde sıralayarak oku. Çünkü biz sana sorumluluğu ağır sözler ulaştıracağız. Gece oluşan ortam belletme açısından daha etkili, o ortamda yapılan konuşmalar da daha kalıcıdır. Gündüzün uzayıp giden meşguliyetlerin olur. Rabbinin ismini, özelliğini aklında tut ve tamamen onun yoluna baş koy. O doğunun da batının da Rabbi sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu kendine vekil, dayanak edin. Onların söylediklerine sabret. Duruşunu bozma ve onlardan güzel bir şekilde ayrıl. Nimetler içindeki yalancıları da bana bırak. Ve onlara biraz süre tanı. Çünkü onlar için yanımızda bukağılar, yakıcı ateş, cehennem, boğazı tıkayan bir yiyecek ve acıklı bir azap var. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılacak, dağlar saçılıp dağılmış kum tepelerine dönüşecek. Firavun'a Resul, elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda şahitlik edecek bir Resul, elçi gönderdik. Ama Firavun o Resul'e karşı geldi, biz de onu kötü bir şekilde yakaladık. Peki ya siz bu Resulü görmezden gelirseniz, çocukları bile ak saçlı ihtiyarlar haline getirecek kadar dehşetli bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gök yarılmış, Allah'ın verdiği söz yerine gelmiş olur. Bunlar size verilen doğru bilgilerdir. Yapılması gerekeni yapan Rabbinin gösterdiği bir yola girer. Senin ve seninle beraber olanlardan bir grubun gecenin üçte ikisine yakın bir vakitte, yarısında veya üçte birinde ayakta olduğunuzu Rabbin elbette biliyor. Gece ile gündüzün ölçüsünü Allah koyar. O bunu tam başaramayacağınızı bildi de yüzünüze baktı ve işinizi kolaylaştırdı. Artık Kur'an'ı kolayınıza geldiği zaman okuyun. O içinizden hastaların olacağını, kimilerinin Allah'ın lütfunu aramak için yolculuğa çıkacağını, kimilerinin de Allah yolunda savaşacağını bilir. Öyleyse Kur'an'ı kolayınıza geldiği zaman okuyun. Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için şimdiden ne hayır yaparsanız onun karşılığını Allah katında daha iyi ve daha büyük bir ödül olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Allah-u Teala Müzzemmil suresinin başında وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا dedi. Kur'an'ı tertil ile oku. Peki tertil ile okumak ne demek? Bir de surenin sonunda dedi ki فَقْرَعُ مَا تَيَسْتَرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan uygun olan, size uygun gelen vakitte Kur'an'ı okuyun dedi. Peki Kur'an ne demektir? Tertil ne demektir? Kıraat ne demektir? Bir de Bakara suresinin 151. ayetinde, ilk okuduğumuz ayette Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ O size onun ayetlerini tilavet eder ifadesiyle yaptıklarını bize aktardı. Muhammed Aleyhisselam neler yapmış? Tilavette bulunuyor. Şimdi bu buradaki tilavet ki Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı son şekil. Peki Kur'an ne? Tertil ne? Kıraat ne? Tilavet ne? Bu kavramlar da son derece önemlidir. Tabii hikmet kaybolunca bu arada şunu söyleyelim. Hikmet demek doğru hüküm demektir. Arap dili açısından buna çeşit bildiren mastar denir. Yani hükmün iki çeşidi vardır. Birisi yanlış, birisi doğru. Doğru olanına hikmet denir. Kur'an'dan doğru hüküm, doğru sonuçlar elde etme metoduna Allah-u Teala hikmet adını vermiş ve açıklamayı kendi yapmış. Bu açıklamayı bir ilim haline getirmiş ve o ilmi de Allah nebilerine öğretmiş, nebiler de ümmetlerine öğretmişler. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın bize öğrettiğini belirten Bakara 151. ayeti ve Müzzemmil suresi baştan sona kadar son derece önemli. O zaman burada öncelikle Kur'an ne demektir? Onu bir Fatih Hoca'dan dinleyelim. Arkasından tertil ne? Ondan sonra kıraat ne? Ve tilavet ne? Onların hepsini bir şey yapalım. Bunlar da son derece önemli kavramlardır. Burada şunu da söyleyelim. Muhammed Aleyhisselam'dan 3-4 asır sonra tecvid ilmi diye bir ilim ortaya çıkarılmış. Kur'an-ı Kerim bir musiki aracı haline getirilmiş. İşte şunu şu kadar elif çekeceksin, şu harfi şu şekilde telaffuz edeceksin. Tamam, harflerin telaffuzu çok önemlidir. Ama abartmamak gerekir. Öyle dolayısıyla işte uzatıyorlar, harfleri değişik şekillerde şey yapıyorlar. Hiç kimse manaya odaklanmıyor. Sadece sese odaklanıyor. Sese odaklanınca mana unutuluyor. Ben şahsen mesela camide namaz kılarken eğer imam böyle musikili bir okuma yapıyorsa hakikaten ne kadar kendimi zorlasam manaya odaklanamıyorum. Halbuki bir konuşma üslubuyla Kur'an'ın okunması lazım. Neyse şimdi ama tekrar edeyim. Bu tecvid dediğimiz Kur'an'ı okuma usulü Muhammed Aleyhisselam'dan 3-4 asır sonra ortaya çıkmış. O zaman biz bunlarda ve burada biraz sonra Fatih Hoca'dan dinleyeceksiniz. Kur'an'ın manası bilinmez olmuştur. İstersen önce bir Kur'an'ı bir anla.
Evet. Şimdi bizim geleneğimizde Kur'an kelimesinin kökeniyle alakalı tartışmalar yapılır ki bunlar bile esasında utanç verici tartışmalardır. Yani bu Kur'an kelimesinin kökeniyle alakalı yapılan tartışma bu kelime Arapça bir kelime mi yoksa yabancı bir dilden gelmiş bir kelime mi? Bunun tartışmaları yapılır. Ve bazıları der ki bu kelime Arapça bir kelime değil. Başka bir dilden gelmiştir. Yani bu seviyeye kadar indirirler meseleyi. Neyse Kur'an kelimesinin Arapça olduğunu söyleyenler de esasında Kur'an'ın ne anlama geldiğinin tam olarak söylemezler. Yani işte onu bir okuyuş, okuma anlamında olduğunu söylerler. Ve asıl vurguladıkları şey de son ilahi kitabın ismi. Yani Kur'an denildiğinde son ilahi kitabın ismi. Oysa Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin geçtiği yerlerin kahir ekseriyeti son ilahi kitabın ismi olarak değil de tam tersine işlevsel bir şey. Yani Kur'an'ı anlama usulündeki anahtar kavramlardan birisi olarak kullanılır. Eğer biz bunu anlamaz isek Kur'an-ı Kerim'deki pek çok bu kelimenin geçtiği ayeti anlayamayız. Mesela bir ayet okuyacağım. İsra suresinin 106. ayeti. Ve Kur'an'ın feraknâhu litekra'ehu alennâsi alâ müksin ve nezzennâhu tenzîle. Şimdi eğer biz Kur'an kelimesine Muhammed Aleyhisselam'a indirilen son ilahi kitabın ismi anlamını verirsek ve bu anlamın dışında başka bir anlamdan da söz etmezsek, mesela bu ayete asla anlam veremeyiz. Oysa ayet Allah-u Teala'nın bize indirilen o son ilahi kitabın Kur'an şeklinde bölümlere ayrıldığını, o şekilde oluşturulduğunu ve o şekilde indirildiğini söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in iniş tarzını ve şu an bizim ondan yararlanma tarzımızı ifade ediyor. Ve alâ müksin diyerek de insanların beklentilerine cevap vermesinin ancak bu şekliyle mümkün olacağını söylüyor. Yani Kur'anlar şeklinde anlam kümeleri, çünkü kelimenin kökünde biliyorsunuz zaten toplanma, bir araya gelme vardır. Ama bu toplanma belli bir amaca yönelik ve belli bir mantık örgüsü içerisindeki bireylerin, elemanların oluşturduğu bir toplanmayı ifade eder. Yani alelade hiçbir aralarında herhangi bir organik bağ olmayan şeylerin toplanması değil Kur'an kelimesi. İşte Allah-u Teala kitabı Kur'anlar şeklinde indirmiş. Bu yönüyle Kur'an'ın içerisinde, yani Muhammed Aleyhisselam'a indirilen son ilahi kitabın içerisinde yüzlerce, binlerce, on binlerce Kur'an vardır. Bu kitabın bir özelliğidir. Eğer Kur'an kelimesini bu şekilde anlamazsak, yani herhangi bir konuyla alakalı anlam kümelerini barındıran ayetler topluluğu şekliyle anlamazsak, mesela şu ayetlere asla anlam veremeyiz ki zaten meallere baktığınızda bu ayetler anlamsızdır. Bir örnek vereyim. Mesela Yusuf suresinin ilk iki ayeti. Elif lam ra tilke ayatül kitabin mübin. Bu açık olan kitabın ayetleridir. Peki sonra? İnna enzelnâhu Kur'anen arabiyyen leallekum takilun. Ne oldu şimdi? Buna anlam verebilir miyiz? Kur'an kelimesine sadece Muhammed Aleyhisselam'a indirilen son ilahi kitabın özeldeki ismi olarak bir anlam verirsek mümkün mü? Oysa Allah-u Teala diyor ki işte o kitabı Allah-u Teala Arapça Kur'anlar şeklinde indirdik diyor. Arapça Kur'anlar şeklinde. Eğer bu Kur'an kelimesine herhangi bir konuyla alakalı anlam kümesi anlamını veremezsek bu ayetleri dilimize çeviremeyiz. Zaten devamında diyor ki لَاَلَّكُمْ تَاكِلُونَ. Niçin böyle yaptık? Anlamaya yönelik. Yani irtibatları kurun, ilişkileri kurun ve oradan anlamlar çıkartın diye biz bu kitabı Arapça Kur'anlar, yani Arapça anlam kümeleri şeklinde indirdik diyor. Öteki türlü ne diyeceğiz? Nasıl bir anlam vereceğiz? Şöyle diyorlar. Arapça okuyuş olarak indirdik. Yani ne demek Arapça okuyuşla? Tamam, zaten dili Arapça. Yine Zuhruf suresinin ilk 3 ayeti. Hamim vel kitabin mübin inna ceallahu Kur'anen arabiyyen lealeküm takülün. Bu apaçık bir kitaptır. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki biz o kitabı Arapça anlam kümeleri şeklinde dizayn ettik. Öyle oluşturduk. Niye? Sebep yine aynı, bakın burada da لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Bağlantıları kurasınız, ayetler arasındaki ilişkileri kurasınız, bu kümeleri, Allah'ın oluşturduğu bu kümeleri ortaya çıkartasınız ve oradan çözümler, işte biraz önce hocamın bahsettiği hikmete ulaşasınız diye. Dolayısıyla Kur'an kelimesi, evet bunu inkar etmek mümkün değil. Son Muhammed Aleyhisselam'a indirilen son ilahi kitabın özelde ismidir. Kur'an-ı Kerim'de zaten bu anlamda da kullanıldığı yerler vardır. Ama asıl kullanım işlevsel kullanımdır. O da anlamaya ve içeriye yönelik bir kullanımdır. Bu yönüyle Kur'an kelimesi herhangi bir konuyla alakalı ilgili ayetlerin bir araya gelmiş halini ifade eder. Kıraat da zaten ilgili ayetleri bulma gayretini ifade eder. Yani hadi gelin bir kıraat yapalım dediğimizde esasında herhangi bir mesele, herhangi bir problem vardır ortada, herhangi bir konu vardır. Bu konuyla alakalı ilgili ayetleri toparlama, bir araya getirme faaliyetinin adıdır kıraat.
Konunun kolay anlaşılması için şöyle bir şey yapayım. Mesela dünyadaki bütün gıda çeşitlerinin bir araya toplandığını düşünün. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği ayettir, bir de yarattığı ayetler var ama anlaşılması için dünyadaki bütün gıda çeşitleri toplandığı çok güzel bir mekanda korunmaya alındı. Bu gıda çeşitleri ne yapmış oldu? Büyük bir küme oluşturdu. İşte buna Kur'an diyelim, Kur'an. Peki o gıda çeşitleri içerisinde, gıda çeşitlerinden kaç çeşit yemek yapılabilir? Buna kim cevap verebilir? Sayısız denir. İşte onun içerisindeki, mesela bir çorba yapmak istiyorsunuz. Çorba için gerekli olan malzemelerin oradan gidiyorsunuz. Ha, buradan ne çorbası yapacaktık? Ha, bulgur çorbası. Ha, şundan bir bulgur alalım. Bulguran çorbaya ne gerekiyor? Tuz. Onu tuz alayım. Başka ne? Su gerekiyor. Başka şu, bu neyse. İşte onları alıp da mutfağa koyduğunuz zaman o da bir Kur'an. O da bir küme oluyor yani. O da bir küme oluyor. Peki o kümeyi birleştirdin. İşte kıraat, o şu, nereden ne alayım? İşte o buradan, ondan bunu. Onu bir araya getirip birleştiriyorsunuz. Arap dili içerisinde, Arap dilinde Kur'an kelimesinin kökü kara'dır. Kara'nın anlamı da cema'a ve damme, yani bir araya getirdi ve birbirine ekledi anlamına geliyor. İşte bunları getiriyorsunuz, şu malzemeye koyuyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Şimdi buradan da onu oraya koydunuz ama çorba yapılması için gereken bütün malzemeler burada. Çorba yapmasını bilmeyen bir adamın ondan çorba yapması mümkün mü? Ne yapacağını bilmez ki. Yani ben hep çocukluğumdan hatırlıyorum. Annem köye gitmişti Erzurum'da. Babam bana dedi ki oğlum bir makarna yap da yiyelim. Baba nasıl olacak, işte suyu kaynat, içerisine makarna at. Tamam. Gittim su kaynattım, içine makarna attım. Baktım bir müddet sonra hiç su kalmadı. Tencerenin tamamı makarna. Geldim biraz daha su döktüm. Gene kaynadı. Biraz daha döktüm. Bu defa da makarna kalmadı. Makarna eridi gitti. Gel dedim baba, bu nasıl bir... Babam başladı gülmeye. Yani bakın, bir makarna pişirmesini bile bilmezsen yemek yapamazsın. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine öğrettiği bu Kur'an-ı Kerim'den nasıl çözümler üretirsiniz, onu yemek olarak düşünün. Yapmazsanız, eğer siz yemek pişirmesini bilmiyorsanız, depolar dolusu yiyeceğiniz olsa karnınızı doyurabilir misiniz? Birisi gelse güzel seslerle odaki yiyecekleri şey yapsa, et, ot, bilmem şu, odun, kömür, uzun seslerle desin, soğan, ne anladın? Yani işte hikmet bütün bunların sonucu. Ama burada tamam, kıraati anlattı Fatih Hoca. Kur'an anlattı. Kur'an şeyin az önce bütün gıdaların oluşturduğu bir şey dedik, küme yapı dedik, işte Kur'an-ı Kerim de Allah'ın bize indirdiği bütün ayetlerin oluşturduğu bu kümeyi, büyük kümeyi gösteriyor. Ama bunun içerisinde sayısız küçük küçük kümeler var. Yani o gıda yığının içerisinden kaç çeşit yemek yapacağım, yapabilir derseniz, vallahi ne bileyim ya, sayamayız dersiniz. İşte buradan da bütün problemlere çözüm üretilebilecek bir kitaptır. Onun çözümünü üretebilmek için hikmeti bilmek lazım. İşte hikmetin birinci ayağı Kur'an'ı bilmek, ikinci ayağı kıraatı bilmek, üçüncü ayağı tertil. Muhammed Aleyhisselam'a diyor işte bu az önce okuduğumuz surede. Müzzemmil suresinde varatilül Kur'an'ı tertila. Tertil ne demek?
Şimdi tertile geçmeden önce bu bir ayet var hocam. Kıraatla alakalı çok güzel bir ayet. Şöyle bir soru gelebilir. Ya bu Kur'an kelimesine verdiğiniz anlam bütün önceki ilahi kitaplarda da var mıydı? Kıraat kelimesine verdiğiniz bu anlam bütün önceki ilahi kitaplar içinde geçerli miydi? Yoksa bu sadece Kur'an için mi geçerli? Kur'an kelimesi esasında Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu bütün ilahi kitapların bir vasfı. Yani mesela Nur nasıl bir vasıfsa, Furkan nasıl bir vasıfsa, Kur'an kelimesi de aslında ilahi kitapların olmazsa olmaz vasfı ve Allah-u Teala ilk insana gönderdiği kitaptan itibaren son Kur'an'a kadar bütün kitapları bu şekilde düzenlemiş ve kendi ellerindeki kitabı bu şekilde okuyan insanlar hep var. Mesela Yunus suresinin 94. ayetinde فَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكِّمْ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْاَلِلَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ diyor. Yani sana indirdiğimiz şey hususunda bir kafa karışıklığı yaşıyorsan senden önce indirdiğimiz kitabı kıraat edenlere sor. Ne demek kıraat edenler? Yani almış bizim bugün işte mukabelelerde okunan şey gibi okuyanlara mı sor? O zaman onların hepsinin Muhammed Aleyhisselam'ın öğrettiği, tebliğ ettiği şeyi hemen kabul etmeleri gerekirdi. Hayır. Kıraat o değil. Kıraat Tevrat da olsa, İncil de olsa onun hakkını vererek, yani Allah'ın gösterdiği usule göre o kitabın içerisindeki anlam kümelerini toparlayarak okumayı beceren, oradaki hikmeti çıkartabilen kişiler. Bunlar ehli kitap kişiler. Dolayısıyla Allah-u Teala onların ellerindeki kitabı okuma tarzlarını da aynen Kur'an'ın söylediği gibi kıraat şeklinde isimlendiriyor. Ellerindeki kitabı kıraat edenler, ellerindeki kitabın anlam kümelerini tespit eden ve hikmete ulaşan insanlar olarak. Yani bu tarz, bu okuma usulü insanlık tarihi kadar eski bir usuldür. Olmazsa olmaz, ilahi kitapların olmazsa olmaz bir usulüdür.
Ama şimdi az önce senin okuduğun o ayetin mealini şey yapmadın. Hani İsra suresinin 106. ayetini okudun ya, evet. Kur'an. Şimdi mesela burada diyor ki Allah-u Teala ve Kur'anen faraknahu. Bu kitabı Kur'anlar halinde ayırdık diyor. Evet. Kur'anlar halinde. Ama maalesef bu Kur'an'ın anlamı bugün İslam aleminde Kur'an'ın bile anlamı bilinmiyorsa daha ne bilinecek ki? Bu bilinmediği için bakın önümde Diyanet'in meali var. Ve önce bu doğru meali vereyim. Kur'anlar halinde anladık ki onu insanlara beklentiler Kur'anlar halinde ayırdık ki beklenti üzerindeyken o şey yapsın, onları okuyasın. Ne oluyor? Yani şöyle diyelim, bir et yemeği yapacağız. Diğer malzemeleri var ama et yok. Etin gelmesi beklenmeden, et gelmeden o yemek yapılmaya başlanır mı? Başlanmaz. İşte ayetlerde de Allah-u Teala şey yapıyor, ayetin birisini indiriyor, diğerini indiriyor, diğerini indiriyor ve milletin zihni beklenti içinde giriyor. Acaba Allah-u Teala bunu nasıl açıklayacak? Hele bir bekleyelim. O beklenti içerisindeyken mesela o diyelim et geliyor. Yani o beklenen malzeme gibi olan ayet geliyor. Hah işte şimdi mesela anlaşıldı deniyor. İşte bu o kümenin tamamlanması bekleniyor. Ve Muhammed Aleyhisselam'a da hem Allah bu şekilde Muhammed Aleyhisselam'a da öğretiyor. O da ümmetine öğretmiş oluyor. Bakın yani bu bilinmediği için gerçekten yani İslam alemi çok çok büyük sıkıntılar içerisindedir. Ayetleri anlayamaz, açıklayamaz. Ben buradan şunu şey yapayım. Bakın Diyanet'in mealinde ne diyor? Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye. Ne demek dura dura okuma? Bak müks beklenti bekliyor bir açıklama. Mesela o şeydi neydi? Vela tacebil Kur'an min kablen yukta ileyke vahyuhu. Taha 114 miydi?
Evet, Taha suresinde.
Şimdi diyor ki Allah-u Teala o Kur'an'la yani o kümeyle hüküm vermekte acele etme. Vahyi tamamlansın öyle olsun. Nedir o vahyin tamamlanması ne demek? Küme tamamlansın. Yani şu bir et yemeği yapacak. ne dersiniz? Ya da balık yapacak. Dur bakalım ben balık getireyim ondan sonra şey yap. Ya da et getireyim de yemeği yapmayı ondan sonra başla. Yani şu malzemeler tamamlansın ondan sonra başla. Malzeme tamamlamadan olmaz. İşte Allah-u Teala böyle diyor ama Kur'an'ın ne olduğu bilinmediği için o ayete de az önce okuduğumuz ayete de doğru mana veren bir kişi bulmak maalesef mümkün değil İslam aleminde. Bakın burada ne diyor? Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın. Ne demek dura dura okumak? Ne demek dura dura okumak? Ne anlamı var dura dura okumanın? Ayet ayet ayırdık. Bak Kur'an kelimesinin manasını bilmediği için Kur'an kelimesine ayet anlamı veriyor. Ayet ayet ayırdık. Onu peyderpey indirdik. وَنَزَّلْنَاوْ تَنْزِيلَهَا da o şekilde bir mana veriyor. Tamam doğru peyderpey birazcık uygun. Fakat yani ayetlerden bir şey anlamaları mümkün değil yani. Yani şimdi de tertile başlıyoruz değil mi?
Evet. Tertil kelimesi. Şimdi tertil kelimesi biz bugün okuduğumuz Müzzemmil suresinde vardı. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ tertile. Ama bir ayette daha geçiyor. O da Furkan suresinin 32. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً وَاحِدًا. Kafirlik edenler, görmezden gelenler şöyle dediler. Bu Kur'an ona bir kere de indirilseydi ya. Bunu söylüyorlar. Yani ne bir geliyor 3 ayet okuyor. Ertesi gün geliyor bana işte 2 ayet daha indi diyor. Böyle sürekli peygamberlik verildiğinden beri 10 yıl geçti. Daha hala inen ayetler oluyor. Tamamlanmadı. Bu ne böyle? Bir kere de indirilmiş olsaydı böyle olmaz mıydı? Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki kezalik linusebbite bihi füadeke ve rattelnahu tartila. Sebebini böyle şey yapıyor. Yani 20 küsur yıla yayılmasının, Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasını Allah-u Teala diyor ki biz onunla tespit etmek, sabit kılmak neyi? Senin kalbini. Kur'an'la sabit kılmak için böyle yaptık. Ve rattelnahu tartile onu tertil ettik. Yani şimdi çok ilginç. Müzzemmil suresinde Muhammed Aleyhisselam'a verilen emir bu defa bu ayette biz tertil ettik diyor. Yani Müzzemmil suresinde sen Kur'an'ı tertil et diyor. Burada ise Kur'an'ı biz tertil ettik diyor. Şimdi o zaman nedir tertil? Yani zamana yayılmış olması, hocamın biraz önce söylediği işte o müks bir beklentiyle olaylar, gelişmelere cevap verme, hayata Kur'an'ı indirgeme, problemlere çözüm arayışını insanlara gösterme, Kur'an'la nasıl çözüleceğini bir nevi talim etmek için Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala uzunca bir süreye indiriyor. Ve hayatla ilişkilendiriyor. Yani bir olay oluyor bu defa o konuyla alakalı bir takım ayetler iniyor, onların cevapları oluyor veya bir olay oluyor insanlar beklenti içerisine giriyor. Allah-u Teala diyor ki biz bunu olaylarla ilişkilendirdik. Hayata şey yaptık, uygun hale getirdik. Ve Muhammed Aleyhisselam'a da bir nevi diyor ki sen de Kur'an'ı tertil üzere oku. Yani çözüm odaklı bir problem koy veya bir problem varsa ortada bunun çözümüne odaklı olarak Kur'an-ı Kerim'i oku diyor. Yani tertil Kur'an'ı bir nevi hayata taşıma anlamını ifade ediyor. Olaylarla ilişkisini kurma. Bu yönüyle müks kelimesiyle de doğrudan ilişkili bir kelime.
Hocam. Yani şimdi o tertilde de az önce şu yaptığımız o çorba yapma olayı mesela. Gittiniz depoya girdiniz. Bütün yiyecekler var. Dünyanın en güzel yiyecekleri var. Orada uygun bir şeyle onu seçebilmek için çok iyi bilmek lazım konuyu. Herkes onu yapamaz yani. Çok iyi bileceksiniz, seçeceksiniz, getireceksiniz. Ve burada yani şeyde o hedeflediğiniz çorbayı yapacağınız bütün malzemeler olmalı orada. Yani şimdi bir de tilavet meselesi var.
Evet. Biraz önce Kur'an kelimesini açıkladık. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'a emir ediyor. Ve en etlüvel Kur'an. Bu şekilde ayetler var. Yani Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ın tilaveti emrediliyor. Yani bu bir emir. Peki Kur'an'ın tilavetiyle bugün mesela bugün anlaşılan şekliyle bu ayete anlam vermeye kalksak Muhammed Aleyhisselam'a emredilen şey şu olmuş olmalı. Sürekli hatim indirecek. Değil mi? Sürekli yani demek ki Muhammed Aleyhisselam her namazdan önce namazdan sonra başlayacak. Sürekli böyle okuyacak, hatim indirecek. Nitekim böyle anlaşılıyor tilavet. Oysa tilavet takip etme, peşi sıra gitme, sıralama anlamına gelir. Kelime kökü bu. Ve ilginçtir. Hiç Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bile tek bir ayetin tilavetinden bahsedilmez. Hep ayetlerin tilavetinden bahsedilir. Bu çok önemlidir. Yani mesela bir ayeti tilavet ettim diyemezsiniz. Çünkü aykırı kelimenin şeyine aykırıdır, anlamına aykırıdır. Tilavet varsa sıralama vardır. Peşi sıra, ardışık bir takım şeylerin sıralanmasını ifade eder. Onun için nerede tilavet kelimesi geçerse bu ya Kur'an'ın tilaveti şeklinde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya da ayetlerin yani çoğul olarak geçiyor. Ve bu tamamen anlama yönelik bir faaliyettir. Mesela İsra suresinin 107. ayetinde innellezine utul ilme min kablihi. Bu Kur'an'dan önce kendilerine ilim verilmiş kişiler izâ yutlâ aleyhim kendilerine bakın tilavet edildiğinde ne tilavet edilecek? Allah'ın ayetleri yahirûne lil ezgâni succede çeneleri üzerine kapanıp secde ederler. Bakın tilavet edildiğinde yoksa tek bir kelime sonuç doğurmaz. Ama konuyla alakalı ayetler tilavet edildiğinde yani o adam o konuyu anladığında der ki tamam yani bu ancak Allah'ın kitabı olur. Yine mesela Bakara suresinin 121. ayetinde ellezine ateynahumul kitabe yetlunehu hakka tilaveti. Bakınız hakka tilaveti geçiyor. Mesela hani Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi olması gereken şekliyle korunma, takva. Herkese göre takva değil. Allah'ın sınırlarını çizdiği takva emrediliyorsa burada da Allah'ın sınırlarını çizdiği tilavet, hakka tilaveti. Yani işte bu kendilerine kitap verilen kişiler ellerindeki kitabı tam olması gerektiği şekliyle tilavet ederler. Olması gerektiği şekliyle ifadesi bu işin mutlaka bir ölçüsünün olduğunu gösteriyor. Yani kafana göre ben alayım 3-5 ayet okuyayım değil. Yani ne yaptığını biliyor şekilde olmak gerekiyor. Tilavette biraz önce söylediğimiz kıraatın bir neticesi. Yani kıraat yapıyorsunuz, anlam kümelerini toparlıyorsunuz, bir araya getiriyorsunuz ve ondan sonra karşı tarafa onları çözüm odaklı olarak sunduğunuzda tilavet gerçekleşmiş oluyor. Mesela diyelim ki bir soru soruluyor Muhammed Aleyhisselam'a. Muhammed Aleyhisselam o konuyla alakalı kafasında oluşturduğu anlam kümesini karşı tarafa güzel bir şekilde bir mantık örgüsü içerisinde sunduğunda, sunumunu yaptığında ne olmuş oluyor? Daha önce mutfakta hazırlanan bu malzeme karşı tarafa mantık örgüsü içerisinde sunulmuş oluyor. Peki bu ne doğuruyor? Bu hikmeti doğuruyor. Tilavetin sonucunda da karşı taraf evet, bu Allah'ın kitabıdır deme noktasına geliyor.
Evet, yani şimdi şöyle de anlatırım yemek açısından. Tamam, bütün malzemeler burada. Sıralama da var. Bak önce şu, sonra şu, sonra şu. Tamam. Peki yemek yapan kişi de o malzemelerden önce şunu, şunla birlikte pişireceğim, sonra şunu katacağım, sonra şunu, sonra şunu. O doğru sıralama da tilavet olmuş oluyor. Önce şu, önce o şu. O doğru sıralamadan sonra da her şey bittikten sonra ortaya yemek çıkıyor. Alıyor, ne kadar güzel yemek olmuş ya. Bütün malzemeler yerli yerine konmuş. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin muhataplarına sunduğu, işte ehli kitaptan olanların da o sistemi bilip de ona göre bağlantıları doğru kurarak okudukları ayetlerden sonra diyorlar, işte bu bizim beklediğimiz nebi. Tamam. Yani bu ne kadar güzel yemek demek gibi bir şey oluyor. İşte hikmete o gıda maddelerinden doğru dürüst yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılan güzel bir yemek diye bir zihnimizde canlandırırsak, yani Kur'an-ı Kerim'den nasıl çözüm üreteceğini de çok iyi biliriz. Mesela şimdi tilavet kelimesi olarak değil ama tela olarak Kur'an-ı Kerim'de bunun şeyi var. Kur'an öyle bir kitap ki onu çok rahat bir şekilde sözlük olarak da kullanabiliyorsunuz. Mesela Şems suresinde anlatıyor. Şimdi mesela yeni ay ne zaman başlar? Önce güneş batar batıda, arkasından da onu takip eden şey başlar, batarsa kamer, tamam. Nerede? Bak, vel kameri idâ telâha diyor. Güneşi takip ettiği zaman kamere yemin olsun. Ne zaman? Önce güneş. Arkasından da ay battı mı, ertesi gün yeni ay başlamış olur. Şimdi siz buradan bunu bilmezseniz, mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala güneşin ve ayın bir hesaba göre hareket ettiğini söylüyor. Onun bütün ayrıntılarını açıklıyor. Güneş ayı takip ettiği zaman, bu zamanın önemine dikkat çekiyor Allah, bu yeni bir ayın başlaması şeklinde. Siz bunu bilirseniz, güneşin batması arkasından ay battıysa, bunu hesapla da tespit ettiyseniz, isterse ay güneşin arkasından bir saniye sonra batmış olsun, ister daha fazla batmış olsun, tamam, yeni aya başlarsınız. Ama bunu bilmiyorsanız, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biz bu hesap işini bilmiyoruz. Yani ay ile güneşin batışları arasında hesap yapmasını bilmiyoruz. Siz gördüğünüz zaman, hilal gördüğünüz zaman oruca başlayın, gördüğünüz zaman orucu bitirin diyor. O hilal batı ufkunda ortaya çıkar da güneşin batması arkasından batar. Biz de onu görürsek ertesi gün oruca başlarız. Ama bilmediğimiz için. Peki bilenler gözle görmeye bakmazlar. Hilal güneşin arkasından hemen batıyor mu batmıyor mu, tamam. Onun için bugün İslam aleminde bazı yerler oruca başladı, bazıları başlamadı bu sıkıntılardan dolayı. Yani bunlar, bu tilavet kelimesinin de manasını da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Şimdi esas konumuza geçelim.
Evet, biz Müzzemmil'sini okuyarak başladık konuya ve Kur'an'ı nasıl okumalıyız, Kur'an nasıl okunmalı diye bir başlık koyduk. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ı işte daha ilk kendisine nübüvvetin verildiğinin hemen akabinde emredilen şey buydu. Muhammed Aleyhisselam demek ki her gece, istisnasız her gece ayakta, onunla birlikte başkaları da var ve bir nevi Kur'an okumaları yapıyorlar. Peki bu Kur'an okuması nasıl oluyordu? İşte bizim biraz önce anlattığımız bu kıraat, tilavet, tertil, bütün bunlar için yapılıyor. Yani bir çözüm, Kur'an-ı Kerim'i bir çözüm kaynağı olarak kullanıyorlar. Sorunlara çözüm üretmek için her gece Muhammed Aleyhisselam bazen o gecenin üçte biri, bazen yarısında, bazen üçte ikisinde ki burada biz bir çırpıda hemen söylüyoruz. Gecenin üçte biri, gecenin yarısı, gecenin üçte ikisi. Bunlar inanın ne anlama geldiği dahi bilinmiyor. Yani gecenin uzun kısmı nedir? Bu uzun kısmının üçte biri nedir? Üçte ikisi nedir? Yarısı nedir? Bu hangi vakittedir? Bu vakitte Muhammed Aleyhisselam Mekke döneminde 13 yıl bir fiil istisnasız ne yapmıştır? Medine'ye göç edildiğinde bu faaliyet nasıl devam etmiştir? Bunlar bilinmez. İşte Müzzemmil suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki sana çok ağır bir sorumluluk vereceğiz. Yani çok ağır bir sorumluluk gerektiren bir söz vereceğiz. Yani nedir bu? Allah son ilahi kitabın ayetlerini Muhammed Aleyhisselam'a indirecek. Bunun çok ama çok ciddi bir iş olduğunu Allah-u Teala inna senülki aleyke kavlen sakıyla diyor. Çok ciddi bir iş. Belki de dünyanın en ciddi işi. Yani düşünsenize, 40 yaşına kadar bu konularla en ufak bir ilgisi olmayan birisi hayatının 40'lı yaşlarında dünyanın en zor işine koşuluyor. Kendisine son ilahi kitap indirilecek ve hayatının geri kalan kısmında hem bu kitabı insanlara duyuracak, tebliğ edecek. Hem de hemen her gün onlarca, yüzlerce sorunun cevabını bu kitaptan çözecek. Ayrıca insanların bütün sorunlarıyla ilgilenecek. Gerektiğinde hicret edecek, gerektiğinde savaş yapacak. Bütün bunları düşündüğümüzde Muhammed Aleyhisselam'ın yükünün ne kadar ağır olduğunu, bir insanın asla altından kolay kolay kalkamayacağı bir yükün kendisine verildiğini görürüz. Ama peki nasıl başarmış bunu? Nasıl başarmış? Allah-u Teala bu yükü vermiş. Bunu nasıl başarması gerektiğini de söylemiş. Sen her gece istisnasız şu vakitlerde kalkacaksın. Sana indirdiğimiz kitabı tertil edeceksin. Yani buradan hüküm çıkartmak için okuyacaksın. Yanına bu konuyla alakalı yetenekli insanları alacaksın. Nereden biliyoruz? Surenin en son ayetinde Allah-u Teala, evet seninle birlikte müminlerden bir taifenin de sana katıldığını biliyoruz diyor. Demek ki bu Kur'an'dan yararlanmanın olmazsa olmazı. Bugün dünyada belki de en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim ama belki de anlamı bilinmeden bu kadar çok okunan kitabın adıdır Kur'an-ı Kerim. Bugün işte Ramazan ayının şeyini idrak ediyoruz. Hemen hemen her mahallenin camisinde günde 2-3 defa mukabele okunur. Belki Ramazan'ın sonuna kadar milyonlarca hatim yapılacak. Tek bir Allah'ın kulu okuduğu tek bir ayetin anlamıyla alakalı en ufak bir fikre sahip olmayacak. Bu akıl tutulmasıdır. Hakikaten bir ümmetin yaşayabileceği en zelil durumdur. Oysa Kur'an-ı Kerim bakın Muhammed Aleyhisselam'a bile hani biz şöyle diyoruz ya o Allah onu nebi olarak seçmiş. Onda beceri vardır, her türlü yetenek vardır. Allah ona her türlü yardımı yapacaktır. Onun çalışmasına, gayret etmesine gerek yok ki. Ona sorular sorulduğunda patır patır hemen soruların cevaplarını verir zaten. Cebrail gelir ona yardım eder. Hayır, böyle bir şey yok. Allah-u Teala diyor ki o kadar ağır bir görev verdik ki bu görevin altından kalkabilmen için hayatının sonuna kadar geceleri ayakta geçireceksin diyor. Bu görevi yaparsan bu sorumluluğu yerine getirmiş olursun diyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayata uygulamak dünyanın en ciddi işidir. Bugün günümüzde yapıldığı gibi birisi geçiyor başa, okuyor, diğerleri de takip ediyor eliyle, gözüyle. Ondan sonra Ramazan'ın sonunda da hatim ediyorlar. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduk. Sen Kur'an-ı Kerim falan okumadın, sayıklıyorsun sen. Anlamını bilmediğin kelimeleri sayıkladın. Anlamını bilmediğin kelimeleri sayıklayan insana da normal bir insan olarak herhalde bakılamaz.
Evet, şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabi nebi olduğu zaman hani ilk inen surelerden Allah-u Teala şöyle diyor bu Müzzemmil suresinin başında: ey kendisine göre görev yüklenen kişi, gece kalk, az bir kısmı hariç. Yani geceyi ayakta geçir diyor. Peki kalkmak için yatmak lazım. Ne zaman yatılır? İşte şey, İsra suresinin 78. ayetinde yatsı namazı gasekul leyle kadar. Yani güneş ışınlarının ufuktan tamamen çekildiği vakte kadar ki o vakitte havanın en serin vakti başlar. O vakit uyuma vaktidir. Yat diyor. Orada yatıp uyuyor. Ondan sonra diyor ki az bir kısmı hariç kalk. Ne zaman? Nisfahu, gecenin yarısında. Gecenin yarısı ne zamandır? Gece üç kısma ayrılır. Zaten biraz ayet, bu ayetlerde var, göreceksiniz. Birinci kısmı güneşin batmasından, yani akşam namazının olmasından yatsının sonuna kadar olan kısım. Ki bugün Türkiye'de ezanlar, yatsı ezanları okunmaya başladığı zaman yatsı vakti bitmiştir. Yani o zamana kadar olan kısım gecenin birinci kısmıdır. Gecenin üçüncü kısmı da seher vaktinden, yani ufukta, doğu ufkunda en üst taraflarda ilk ışıkların gözükmeye başladığı, küçük yıldızların kaybolmaya başladığı vakitten güneş doğuncaya kadar olan geçen vakittir. Üçüncü kısmı da ortasıdır, en uzun bölümüdür. Mesela Allah-u Teala bunu İnsan suresinde ve minelleyli fescüt lehu ve sebbihhu leylen tabiyla, işte gecenin bir bölümünden ona tesbih et, ibadet yap ki onda İsra 78-79. ayette Muhammed Aleyhisselam'a özel olarak farz kılıyor. Gece kalkmayı ve namaz kılmayı ve o gecenin uzun bölümü, gecenin uzun bölümü işte gecenin orta bölümüdür. Gecenin ortası, işte ona gecenin yarısı diyor Kur'an-ı Kerim. Burada da şunu söylüyor, gece kalk diyor. Yarısında, yani yatsı namazını kılıp da yatarsanız, daha henüz seher vakti olmadan kalkarsanız yarısında kalkmış olursunuz. O yüzden ondan biraz noksanlaştır. Yarısından daha aşağıya al. Yani şeye kadar uzatma. Seher vaktine kadar uzatma. Evzid aleyhi ya da ilave yap. Seher vaktinden de bir kısmında uyanık kal. Ondan sonra Kur'an'ı tertil üzere oku. Yani Kur'an ayetlerini doğru bir şekilde sıralayarak oku. Burada niye böyle okuyor? Çünkü önce kendisini yetiştirmesi lazım. Sana yakında çok ağır bir yük yükleyeceğiz, ağır görev yükleyeceğiz. Bu surenin indiği zaman olduğu için daha sonra çok ağır yükler işte öyle büyük işler yükleniyor ki hem Mekke'de insanların çok büyük bir tepkisiyle karşılanıyor, Medine'ye gitmek zorunda kalıyor. Medine'de orada bir devlet kuruyor, orada bütün düşmanlara karşı savaşıyor ve 10 sene içerisinde Medine'de dünyanın en güçlü devletini kuruyor. Bu gerçekten akıl hayal alacak gibi değil. Şimdi burada Muhammed Aleyhisselam'ın tek başına yaptığını zannediyoruz bu işi. Şimdi Müzzemmil suresinin son ayetine baktığımız zaman, yani bu Kur'an bu şeyde Mekke'de inmiş son ayetine kadar, son ayet kesinlikle Medine'de inmiş bir ayettir. Zaten o ayet okuduğumuz zaman hepimiz de onu kesin anlayacağız. Diyor ki senin Rabbin biliyor ki gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını ve üçte birini ayakta geçiriyoruz. Bazen üçte birini, bazen üçte ikisinden az, yani şeye kadar, seher vaktine kadar oluyor, seher vaktinde yatıyor. Bazen de üçte biri işte seher vakti kadar ya da gecenin ortası kadar bir zamanda şey yapıyor, kalkıyor. Ve taifetun minellezine ma'ah, seninle birlikte bir grup da bir grup Müslüman da kalkıyor. Yani Muhammed Aleyhisselam tek başına değil, o Kur'an okumayı bir ekip halinde yapıyor ve onlara, yani kendi ümmetine, Müslüman olan kişilere hikmetin nasıl olduğunu, ayetler arası ilişkilerin nasıl olduğunu, sıralamanın nasıl yapılmasını, çözümlerin nasıl üretileceğini öğretiyor. Her gece, ama bakın her gece yapıyor bunu. Gece ile gündüzün diyor ölçüsünü Allah koyar. O bildi ki artık bundan sonra ona gücünüz yetmeyecek. Çünkü Mekke'de kendi işleriyle meşgul oluyorlar. Kimse şehrin işlerine karıştırmıyor onları. Vakitleri var. Ama Medine'ye gittikleri zaman vakit çok iş çoğalıyor. Artık her gece kalkıp da bu hikmet çalışmalarını yapmaları mümkün değil. Onun için diyor ki buna artık gücünüz yetmeyecek. Allah sizi tevbenizi kabul etti. Yani sizin yüzünüze baktı. O zaman o Kur'an'dan ne zaman kolayınıza gelirse o zaman okuyun. İster gece ister gündüz. Ne zaman kolayınıza geliyorsa o okuyun diye, tek başına okuma değil. Ekip halinde. Dolayısıyla başlarında Muhammed Aleyhisselam olmayabilir de. Orada toplaşırsınız Kur'an-ı Kerim'in ilgili ayetler. Ha bu ayetin şeyi, bu ayetin şeyi. Mesela biz mealimizde hep ilgili ayetlerin dipnotlara yazıyoruz. Bugünkü arkadaşlarımız da bir araya gelip o bağlantılı ayetlere bakabilirler. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala, Allah çok iyi biliyor ki içinizden hastalar olacak. Bir grup yeryüzünde ticaret için yolculuğa çıkacak ve Allah'ın onlara ikramından arayacak. Bir başka grup da Allah yolunda savaşacak. Mesela Mekke'de Müslümanların savaşması diye bir şey yok. Bu savaşma işi Medine'de oldu. Dolayısıyla bu son ayet Medine'de inmiş olan bir ayettir. Zaten bunu rivayetlerde de söylerler. Ondan sonra diyor ki وَقِيمُوا الصَّلَاتَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ O salatı tam ve eksiksiz yapın ki o salat Allah'ın bize yüklediği bütün görevler manasına geldiği gibi o görevlerin en önemlisi olan namaz kılma manasına da gelir. Zekat verin, zekat vermek de illa bizim bildiğimiz zekat değil. Zengin olmasan, imkanlı olmasa bile kendi bilgi, imkanlarına göre birilerine yardımcı olun. Bilgi öğretirsen şu olur, yani nasıl yardımcı olabiliyorsan o şekilde yardımcı olun birilerine. Yardımcı olduğunuz kişinin de Müslüman olması gerekmez. Onun için şeyde de Bakara 172. ayette de Allah-u Teala لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَى diyor. Yani onları yola getirmek senin görevin değil. وَمَا تُنْفِقُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْفُسِكُمْ Yaptığınız hayır kendiniz için. Sana ne adamın Müslüman olup olmamasına, sen ona iyi davran ki o da sana dikkat etsin, sana ilgi göstersin. Ve akridu Allah'a gardan hasene Allah'a güzel bir ödünç verin. Ne demek? Yaptığınız işler de Allah rızası için Allah'ın sizden istediklerini de yapın, daha fazlasını da yapın. Allah'ın farz kıldıklarının dışında fazlasını da yapın. Ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin tecidu indallah kendiniz için yapacağınız her hayrı, hangi hayırlı iş yaparsanız Allah'ın yanında huve hayran ve azame ecra. Daha hayırlısını ve daha çok, daha büyük bir sevap, daha büyük bir karşılığını bulursunuz. Allah'tan da mağfiret dileyin. Allah gafur ve rahimdir diyor. Şimdi burada asıl önemli olan husus şu. Bu ayetlerde, yani surenin başında tekil kullanıldı, burada çoğula geçildi. Bu ayetler şunu net olarak gösteriyor ki Muhammed Aleyhisselam zamanında ümmetinin tamamı yolcu iken de savaşa gittiklerinde de başka zamanlarda da fırsat buldukça ilgili ayetleri bir araya getirerek ha şu ayetlerde Allah bize ne diyor, bize ne istiyor, ne emrediyor diye birer hikmet çalışması yapıyorlardı. Ve Muhammed Aleyhisselam da zaten Bakara 151. ayette okuduk, başka ayetler de var. Ümmetine hikmeti, kitabı ve hikmeti öğretmiş. Ümmet de ondan öğrendiği şekilde ilgili ayetleri anlıyor, kafasına yerleştiriyor, bir araya getiriyor ve oradan somut çözümler üretiyor. Bugünkü gibi Kur'an okuma işi Resulullah'tan 3-4 asır sonra ortaya çıkmış. Onun için bugün Müslümanların Kur'an'la ilgisi yok. Hani burada sık sık anlatıyoruz, bir araba bakıyorsunuz, Kur'an'ı çok iyi ezberlemiş ama içeriğinden haberi olmadığı için Kur'an'a ters şeyler söylüyor, kötü niyetiyle değil, bilmiyor. Anlatıyorsunuz, öyle mi? Şaşırıp kalıyorlar yani. Bakın mesela burada size söyleyeyim, Medine İslam Üniversitesi'ndeyiz. Çocukların evlendirilmesi konusu bir gündeme geldi. Dedim ki İslam'da öyle bir şey yok. Ne demek? Bir takım bir rivayetler söylediler. Peki dedim, Kur'an-ı Kerim'de evlenme yaşı diye bir yaş var biliyor musunuz? Nerede var dediler. Hemen Nisa suresinin 6. ayetini okudum. وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُونَ نِكَاهِ Nikah çağına uğraşıncaya kadar yetim çocukları zorlu bir imtihan geçirin. Ooo varmış ya. Nasıl oluyor, biz bu ayeti talebeleri hep okuturuz hiç. Düşünmemiştik. Ondan sonra dedim en iyi Arapça bileniniz kim? Gelin bakalım. Şu ayetleri bir okuyun bakayım dedim. Okudu. Herkes de dinliyor zaten. Adam kalktı ayağa dedi. Allah bu ne biçim şey ya. Büluğa ermek de yetmiyormuş. Evlenmesi için reşit olması da gerekiyormuş. Allah Allah. Ya bunu niye ki hiç kimse bilmiyor. İslam aleminde hiç kimse bilmiyor. Çünkü ayetlerin arası bağlantı, hikmet, Kur'an, tilavet, tertil, kıraat, bunların ne olduğu bilinmiyor. Yani en temel konular bilinmiyor. İşte bu Müzzemmil suresinde bir okuyun siz. Az önce Fatih Hoca'nın okuduğu şeyi dinlediniz. Bir de herhangi bir mealden okuyun bakayım ne anlıyorsunuz. Şimdi tekrar hep birlikte Kur'an'a yönelim ve buradan şunu şey yapalım. Hepimiz de kendi aramızda böyle yanımızda da Arapça bilen birisinin olmasına da dikkat ederek ayetleri bir araya getirip doğru anlamayı ve doğru sonuçlara ulaşmayı kendimiz için bir hedef edinelim ve o şekilde bir ekiplerle çalışmamızı devam ettirelim. Yani Resulullah'ın başlattığı bu sistemi hayatımızda devam ettirelim. Ve insanlar böyle Kur'ansız Müslümanlıktan kurtulsunlar. Gerçekten çok kötü bir şey. Mesela az önce söylediğim gibi ya bir bugün mezheplerin tamamında evlenme yaşı diye bir şey yoktur. Sıfır yaşındaki bir kızı erkeği evlenirsiniz. Ama Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net, reşit olmayan birisi evlenemez. Ama Müslümanların Kur'an'la uzaktan yakından alakaları yok. Yani böyle bir dine, bir küçük çocuğun evlendirilmesine cevaz veren bir dine bugün dünyada kim inanır? Bunlara çok dikkat edelim. Yani hikmeti çok iyi öğrenmemiz lazım. Allah yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın, Allah-u Teala hepinizden razı olsun.